Ayrım On, Bencil, Wilbur Smith. Sayfa 152. Et sert olmakla birlikte lezzetliydi. İştahla yemeğe koyuldular. Fakat bir ara oturduğu yerden mutfak kapısına bakan Sean, ağzına götürdüğü çatalı unutarak öylece kala kaldı. Lokantaya bir sessizlik çökmüştü. İşte kadın geldi. Kendi Rautenbach uzun boylu, pırıl pırıl sarı saçlı bir kadındı. Pürüzsüz beyaz cildi güneşten kararmamıştı. Bluzunun önünü ve eteğinin arkasını göze hoş gözüken bir şekilde dolduruyordu. Bunun da farkındaydı hem. Ama lokantadaki bütün gözlerin bu kısımlarına takılmasına da aldırmıyordu. Tuttuğu kepçeyi kendisini çimdiklemeye kalkan birine doğru sallayınca adam elini indirdi. Kendi masaların arasında dolaşmaya başladı. Zaman zaman durup bazı müşterilerle bir iki kelime konuşuyordu. Adamlar o konuştuğu zaman büyük bir zevk ve heyecanla bakıyorlardı. Kendi masalarına yaklaşınca Sean'la Duff ayağa kalktılar. Kadın hayretle gözlerini kırpıştırdı. ''Lütfen oturun.'' Bu nezaket onu etkilemişti. ''Buraya yeni mi geldiniz?'' Duff ona gülümsedi. ''Dün geldik. Pişirdiğiniz bifteyi yiyince kendimi evimde sandım.''
Nerelisiniz?
Kendi onlara gerekenden biraz fazla ilgiyle baktı. Natal'dan buraya bakmaya geldik. Bu Bay Courtney, kendisi yeni yatırımlarla ilgileniyor. Bu altın madenlerine biraz sermaye yatırmayı düşünüyor. Sean kendisini zorla toplayarak büyük bir yatırımcı pozuna girmeye çalıştı. Duff devam etti. Adım Charlie Wood, Bay Courtney'in madencilik danışmanıyım.
''Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Candy Rautenbach'ım.''
Kadın iyice etkilenmişti. Duff hemen bir iskemle çekti. ''Bizimle birkaç dakika oturmaz mısınız Bayan Rautenbach?''
Candy durakladı. ''Mutfağa bakmalıyım. Belki daha sonra.''
Candy gidince Sean hayranlıkla ''Yalan söylemekte hep böyle usta mısın?'' diye sordu. Duff kendini savundu. ''Sözlerim yalan değildi ki.'' ''Ama gerçeği söyleyiş tarzın. Benim için yarattığın rolü nasıl başaracağım?'' ''Üzülme, buna alışacaksın. Sadece akıllı görün ve ağzını açma. Ha, kadına ne dersin?'' ''Nefis.'' Duff başını salladı. ''Tam yutulacak lokma.'' Kendi geri gelince Duff önce havadan sudan söz etti. Ama kadın bazı sorular sormaya başlayınca da onun madencilik konusunda epey bilgili olduğunu anlayarak bu düşüncesini belirtti. Kendi kocam bu işteydi dedi. Madenciliği ondan öğrendim. Mavi beyaz kareli eteğinin cebinden bir avuç taş çıkararak Duff'ın önüne bıraktı. Bunların adını söyleyebilir misiniz? Kadın doğrudan doğruya sınamayı uygun bulmuştu. Duff'tan kendisini kanıtlamasını istiyordu. Duff, Kimberlite, Serpentin, Feldspar diye sıralayınca kadın belirli şekilde rahatladı.
''Benim de Gaydenberg kayasında, Lider kayasında işletme izni aldığım yerlerim var. Belki Bay Courtney oralara bakmayı ister. Aslında bu ara Güney Afrika Madencilik ve Toprak şirketiyle pazarlıktayım.''
Sean o zaman konuşmaya değerli bir katkıda bulundu. ''Ah, ihtiyar Norman!''
Kendi afalladı. Karşısındaki adam Hratsky'nin ilk adını biliyordu. ''Topraklara bakmanız için yarın uygun mu?'' diye sordu.
Dördüncü kısım. O gün öğleden sonra başarısızlığa uğramış bir altın arayıcısının çadırını satın aldılar. Otelin yakınında bir yere kurdular. Sonra Natal Spruit'e giderek iyice yıkanıp temizlendiler. O gece Duff'ın eğer çantasından çıkardığı yarım şişe konyağı içerek olayı kutladılar. Ertesi günde kendi onları arama izni aldığı toprakları göstermeye götürdü. Kadın onları kayanın çıkıntı yaptığı bir yerde bıraktı.
''Biraz etrafa bakarsınız. İlgileniyorsanız otele döndüğünüzde konuşuruz. Ben artık gitmeliyim. Aç müşteriler beni bekler.''
Duff kadını atına götürdü. Ustalıkla yere oturttu onu. Herhalde bunu vaktiyle babasından öğrenmişti. Kadının uzaklaşmasını seyrettikten sonra Sean'ın yanına döndü. Pek sevinçliydi. ''Yerlere dikkatli basın Bay Courtney. Çünkü ayaklarınızın altında servetimiz yatıyor.'' Etraflarına bakınırlarken Sean dost bir tazıya, Duff ise av arayan korkunç bir köpek balığına benziyordu. Belirli yerlerden kaya parçaları alarak çadıra döndüler. Bunları Natal Spruit ırmağının yanına götürüp öğleden sonra kaya dövmek ve tozları yıkamakla geçirdiler. Son domuneyi de yıkayınca Duff kararını açıkladı.
Burada altın var. Dundee'deki kadar zengin değil. Ama Charles'a getirilen parça Lider Kayası'ndan alınmıştı herhalde. Denemeye değer. Eğer Lider Kayası oradaysa biz onu bulacağız. Bu arada ana kayayı kazarak boşuna para kaybetmeye değmez. Sean altın hastalığının birbirini izleyen heyecan ve karamsarlık nöbetlerini öğreniyordu artık. Tavandaki yaldızlı çizgiler ona pek cılız gözüküyordu. Haklı olduğunu kabul edelim bir an. Kendiden altın arama hakkını satın alırsak bu işi nasıl yapacağız? O kocaman, pahalı, her dükkanda satılan tür bir şey değil. Duff onun omzuna bir yumruk atarak güldü. Duff amcan sana bakacak. Kendi hakkını bize satacak. Ona dokunduğum an tir tir titriyor. Birkaç gün sonra her dediğimi yapacaktır. Makineye gelince, buraya ilk geldiğimde zengin kaplı bir çiftçiyle ahbap oldum. Adamın en büyük emeli altın aramaktı. Bu dev makineden bir tane satın aldı. Fakat seçtiği yerde bir şey yoktu. 6 ay sonra bu işten vazgeçti. Bana kalırsa makine hala ondadır. Bunu birkaç yüz altına alırız. Duff ayağa kalktı ve çadıra doğru yürüdüler. Ama her şeyin sırası var. Bayan Rautenbach'la pazarlığa devam etmemi uygun buluyor musun? Evet, Sean yine neşelenmişti. Yalnız Bayan Rautenbach'la sadece iş yüzünden mi ilgileniyorsun? Duff şaşırdı. Amacımın ortaklığımızın çıkarını kollamak olduğunu bilmelisin. Yapmayı düşündüğüm şeyde hayvanca iştahımın rolü olduğuna inanamazsın değil mi? Sean ne münasebet diye onu yatıştırdı. Sadece bu işi yapmak için kendini fazla zorlamayacağını umuyorum. Duff güldü. Bu konu açılmışken fikrimi söyleyeyim. Bir mide rahatsızlığı yüzünden yatağa çekilsen iyi olur. Anlaşmayı imzalayıp bana senin adına hareket etmem için yetki verdiğini söyleyeceğim. Duff kıvırcık saçlarını taradı. Embe Janet'in yıkamış olduğu çamaşır ve elbiseyi giyerek kendinin oteline gitti. Ondan sonra da Sean için zaman geçmek bilmedi. Lamba ışığında Duff'ın kitaplarından birini okumaya çalıştı. Fakat dikkatini veremedi. Gece türlü endişelere kapıldı. Duff şafak vakti döndüğünde Sean uyumamıştı. Hemen ne oldu diye sordu. Duff esnedi. Bir ara onunla başa çıkacak kadar erkek olmadığımdan kuşkulanıyordum az kalsın. Bununla birlikte her şey tarafların memnunluğuyla sonuçlandı. Ne kadın! Gömleğini çıkarınca Sean onun sırtındaki tırnıkları gördü. Soruma cevap vermedin. Anlaşma işinde bir ilerleme kaydettin mi? Ha, o mu? Duff battaniyeleri çenesine kadar çekti. Bunu gece ilk iş hallettik. Her hak başına 10 altın alacak. Bize 2 yıl içinde bütün haklarını 10.000 altına satın almamız için süre de tanıyacak. Bunu akşam yemeğinde konuştuk. Kalan zamanı da bu anlaşmamızı kutlamakla geçirdik diyebilirim. Bugün öğleden sonra Pretoria'ya gidip bir avukata anlaşmayı hazırlatacağım. İyi geceler, beni öğle üzeri uyandır oğlum. Duff'la Sean ertesi gece Pretoria'dan anlaşmayla döndüler. Bu 4 sayfalık bir belgeydi. Kendi onları yatak odasına aldı. Kadın anlaşmayı üst üste 2 kez okurken Sean ve Duff endişeyle beklediler. Sonunda kendi başını kaldırdı. Bu uyguna benziyor. Sadece bir şey var. Sean'un kalbi duracak gibi oldu. Duff bile zorlukla gülümseyebildi. O ana dek her şey çok kolay olmuştu. Kadın duraklayınca Sean hayretle onun kızardığını gördü. Pembe yanakların kıpkırmızı olmasını seyretmek zevkliydi. İki erkek biraz gevşer gibi oldular. Bu madene benim adımı vermenizi istiyorum. İki erkek sevinçle neredeyse aykıracaklardı. Harika bir fikir. Duff kadına baktı. Buna kendi madeni diyeceğiz. Kadın heyecanla başını sallayarak bu sefer de memnunluktan kızardı. Sonra antlaşmaya imzasını attı. Sean da Duff'ın Pretoria'dan aldığı şampanyayı açtı. Kadeh tokuştururlarken Duff mırıldandı. Kendinin ve kendi madeninin şerefine, her gün birinin daha tatlılaşması ve öbürünün daha derinlere inmesi dileğiyle. Duff başlangıçta 10 işçi bize yeter şu an dedi. Yerlileri bulmak senin işin. Ertesi sabah çadırda kahvaltı ediyorlardı. Sean lokmasını yuttuktan sonra cevap verdi. Hemen Embejane'yi bu işe salarım. O gerekirse sırtlarına mızrağını dayayarak Zulu'ları buraya getirir. İyi, seninle tekrar Pretoria'ya gideceğiz. Orada kazma kürek, dinamit gibi şeyleri alacağız. Üstteki toprakları nasıl kaldırıp madeni ortaya çıkaracağını sana göstereceğim. Makine içinde bir yer seçeriz. Sonra ben güneye kapa giderek çiftçi dostumu göreceğim. Tanrı'nın izniyle burada çalışacak ikinci kaya öğütme makinesi de bizim olacak.
Pretoria'dan aldıklarını küçük bir öküz arabasıyla getirdiler. Embejane de işini başarmıştı. 12 Zulu çadırın yanında sıralanmış, Shaw'un kendilerine bakmasını bekliyordu. Embejane de bir çoban köpeği gibi onların başında duruyordu. Shaw sırayla onların isimlerini sorup Zulu dilinde birer şaka yaptı. Son adama gelince "Sana ne derler?" diye sordu.
"Adam Hulu Ben Nkosi."
Shaw onun kasık bağının üstünde kalan göbeğini işaret etti.
"Eğer yanımda çalışırsan kısa süre içinde çocuğunu doğurursun."
Zulular neşeli neşeli güldüler. Shaw da sevgiyle onlara gülümsedi. Bu vücutları çok gelişmiş, uzun boylu, gururlu, saf adamlar yerinde yapılan bir şaka karşısında savunmasız kalıyorlardı. Birden gözlerinin önünde Zulu topraklarında bir savaş alanı ve bir karın oyuğuna giren sinekler belirdi. Bu anıyı zorla kafasından kovarak gülüşmeleri bastıran bir sesle bağırdı.
"Öyle olsun. Günde adam başına 6 peni ve yiyebileceğiniz kadar da yemek. Benim de çalışmaya razı mısınız?"
Adamlar kabul ettiklerini söyleyerek arabanın arkasına tırmandılar. Duff'la Shaw onları kendi madenine götürürken Zulu'lular bir pikniğe giden çocuklar gibi gülüp konuşuyorlardı. Duff Shaw'a dinamiti nasıl kullanacağını, hendeklerin nasıl kazılacağını bir haftada öğretti. Taş öğütme makinesinin yerini de saptadılar. Her gün 12 saat madende çalışıyorlardı. Sonra kendinin oteline gidip karınlarını doyuruyorlardı. Shaw çadıra tek başına dönüyordu. Geceleri yorgunluktan bitkin düştüğü için kendinin yumuşak yatağında yatan Duff'a hiç imrenmiyordu. Tam tersine Duff'ın dayanıklılığına hayran olmaya başlamıştı. Ama yüzü her zamanki gibi sıska ve küçük olan Duff'ın gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Bir gün işten sonra Shaw, "Bu duruma nasıl dayanabildiğine şaşıyorum," dedi. Duff göz kırptı. "Yıllarca egzersiz sayesinde bu duruma geldim. Ama laf aramızda, kapa gitmekle dinleneceğimi umuyorum."
"Ne zaman gideceksin?" "Bir an önce yola çıkmam iyi olur. Tam öğütme makineleri bundan böyle çok pahalıya satılacaktır. Sen her şeyi kavradın, gitmeme ne dersin?"
"Ben de öyle düşünüyorum." Birlikte çadıra girdiler.
Duff, "Yarın yola çıkacağım," diye kararını verdi. 10 gün atla yol alıp tren yoluna varırım. 4 günde tren yolculuğu sayesinde orada olurum. Tarihimiz yardım ederse 2 aya varmadan buraya dönerim."
İskemlesinde dönerek genç adama baktı.
"Kendiye 200 altın verdim. Pretoria'da harcadıklarımı da çıkarınca 150 altınım kaldı. Kapa gidince o makine için 300 ya da 400 altın vermem gerekecek. Ondan sonra da makineyi taşıyabilmek için 20-30 araba tutacağım. Bol bol tutarsak 800 altın gerekli."
Shaw ona baktı. Bu adamı tanıyalı sadece haftalar olmuştu. Oysa 800 altın ortalama bir adamın 3 yıllık kazancı demekti. Afrika kocaman bir kıtaydı ve bir erkek kolaylıkla ortadan kaybolabilirdi. Shaw kemerini çözüp masaya attı ve para kesesini açtı.
"Altınları saymam için bana yardım et."
Duff, "Teşekkür ederim," derken parayı kastetmiyordu. Shaw'un kendisine böyle güvenmesi sayesinde küçük pürüzler de ortadan kalkmıştı. 5. Kısım. Duff gidince Shaw adamları daha da fazla çalıştırmaya başladı. Pazarları da gidip François ile ahbaplık ediyordu. Kendinin oteline uğramıyordu. Sarı saç ve pembe yanaklar insanı baştan çıkarabilirdi. Boş bir maceraya atılıp Duff'la dostluğunu bozmayı istemiyordu. Onun için de bütün gücünü madende harcıyordu. Yine bir gün genç adam madende dinamitlenecek yerleri işaretlerken, "Aman düşük kulaklı serseriler," diye bağırdı biri.
"Kendinizi bir sendika toplantısında mı sanıyorsunuz?"
Bu tanıdık ses yukarıdan gelmişti. Duff eğilmiş onlara bakıyordu. Shaw hemen derin hendekten fırlayıp çıktı ve arkadaşını kucakladı. Duff daha da zayıflamıştı. Sakalı uzamış, kıvırcık saçları toz içinde kalmıştı. Bir süre heyecanla konuştuktan sonra Shaw, "Bana söz verdiğin armağan nerede?" diye sordu. Duff güldü. "Biraz geride, tam 25 araba dolusu." Shaw haykırdı, "Demek onu aldın."
"Aldım ya, gel de sana göstereyim."
Duff'ın araba konvoyu yüksek topraklarda 4 mil kadar uzanıyordu. Makine parçalarının ağırlığı yüzünden her arabaya 2 öküz koşulmuştu. Duff eliyle öndeki arabayı kaplayan üstü paslıca bir silindiri işaret etti. İşte benim belam da bu. 7 ton ağırlığındaki bu kazan kadar aksi ve inatçı bir şey daha bulunamaz. Kotlosberg'den ayrıldığımızdan beri bunun yüzünden arabanın aksı en az 12 defa kırıldı. 2 sefer de arabayı devirdi. Hem birinde ırmağın ortasında devirdi arabayı. Birlikte arabalara bakarak ilerlediler. Sean amanın diye mırıldandı. Bu kadar çok parça olacağı aklıma gelmemişti. Bunları nasıl birleştireceğini biliyor musun? Bu işi Duff amcana bırak. Makine 2 yıldır açıkta kalıp biraz paslanmış. Onun için biraz temizlik gerekecek. Duff susup yaklaşan bir atlıyı işaret etti. Bu makineyi taşımayı üstüne alan Fricky Malan, ortağım Bay Courtney. Adam Sean'u selamladıktan sonra gömleğinin koluyu da yüzüne sildi. Bay Charleywood, ömrümde bu kadar zor para kazanmadığımı size söylemeliyim. Bu yük indirildikten sonra rahat bir soluk alacağım doğrusu. 6. kısım. Duff makinenin kolayca temizleneceğini düşünmekle hata etmişti. Pas epey derinlere işlemişti. Onun için somunlara kadar her parçayı ayrı kazımak, temizlemek, yağlamak gerekti. Sonunda bütün parçalar pırıl pırıl oldu. Kaya öğüten makine artık çalışmak için parçalarının birleştirilmesini bekliyordu. Duff, makineyi temize kaç günümüzü aldı diye sordu. 100 yıl gibi geliyor bana. Duff şaşırmış gibi baktı. O kadarcık mı? Öyleyse bir bayram yapmalıyız. 2 gün düşünerek dinlenelim. Bu düşünmekten değil, haydi gidelim. Kendinin yerinde başladılar eğlenmeye. Fakat kadın 3. kavgadan sonra onları dışarı attı. İçki içecek belki 1 düzine yer vardı. Teker teker hepsini denediler. Başkaları da Cumhuriyet'in başkanı Kruger'in altın madenlerini resmen tanımasına sevinmiş içmekteydiler. Devlet başkanı sırf çiftçilerin sahip olduğu topraklarda altın arama hakkını tek eline alarak lisans paralarının hazineye dolması için çıkarmıştı bu yasayı. Çiftçiler hariç bu yasa kimseyi endişelendirmiyordu. İçmek için bir bahaneydi bu. Taç ve çıpa meyhanesi de öteki yerler gibi iyi iş yapıyordu. Altın aramak için oraya gelenlerin bir kısmı da bu bara doluşmuştu. Yarı beline kadar soyunmuş toz toprak içindeki adamlar içiyorlardı. Burada dinamitten dizanteri ilacına kadar her türlü şeyi satan parlak renkli elbiseli, bağırarak konuşan adamlar, kumarbazlar, topraklarını zapt eden yabancıları seyrederek sessiz sedasız içkilerini içen boerler de vardı. Kendinin zenci garsonu Martha, 2. gün öğleden sonra Sean'la Duff'ı Parlak Melekler Meyhanesi adındaki tuğla ve çamurdan yapılmış yerde buldu. Sean ve 50 kadar müşteri peykeye vurarak tempo tutuyorlardı. Martha her cimdiklenişinde bağırarak Sean'un yanına erişebilmeyi başardı. ''Madam hemen gelmenizi istiyor.'' diye telaşla haber verdi. ''Büyük bir bela varmış.'' Kız çıkınca Sean dansa fazla dalan Duff'ı zorla taşıyıp götürmek ve başını da at yalağına sokmak zorunda kaldı. Duff, bunu neden yaptın ulan diyerek Sean'un kafasına bir yumruk salladı. Sean eğilip bu yumruktan kurtulduktan sonra düşmemesi için Duff'ı tuttu. Kendi bizi istiyor, büyük bir bela çıkmış. Duff onu dinlemeyerek elinden kurtulup yine meyhaneye doğru gidecek oldu. Genç adam onu tekrar yakalayarak otele doğru çevirdi. Kendi yatak odasındaydı. Kapısında kol kola durmuş sallanan 2 erkeğe dikkatle bakarak tatlı bir sesle ''Bu rezillikten zevk aldınız mı?'' diye sordu. Duff bir şeyler mırıldanıp ceketini düzeltmeye çalıştı. Sean da ayakları birbirine dolaşan arkadaşını dik durması için tuttu. Kadın Sean'a ''Gözüne ne oldu?'' diye sorunca merakla elini yüzüne götürdü. Gözü şişmiş ve morarmıştı. Kendi cevap beklemeden tatlı tatlı devam etti. ''Güzellerim, yarına bir madeniniz olmasını istiyorsanız ayılmalısınız.'' İkisi de ona baka kaldılar. Sean ne var diyebildi. ''Ne olacak? Herkesin topraklarına saldıracaklar. Başkanın yeni yasası buradaki serserilere bekledikleri bahaneyi verdi. Yüzü bir araya gelip bir sendika kurmuşlar. Yasadan önce alınan hakların geçersiz olduğunu söylüyorlar. Sizin kazıklarınızı yerlerinden sökecekler. Yerlerine kendilerininkileri çakacaklar.'' Duff hiç sendelemeden kendinin karyolasının yanındaki leğene gitti. Yüzünü iyice yıkayıp havluyla kuruladıktan sonra kadını öptü. ''Teşekkür ederim güzelim.'' Kendi arkalarından seslendi. ''Duff, lütfen dikkatli ol.'' Sean birkaç kiralık adam bulsak diye teklif etti. ''İyi fikir, kendinin lokantasında belki birkaç ayık adam bulabiliriz.'' Madene dönmeden François'nın çadırına gittiler. Hava kararmıştı. Sırtında yeni ütülenmiş geceliğiyle çadırdan çıkan François, Sean'la Duff'ın yanında tepeden tırnağa silahlı beş adamı görünce hayretle kaşlarını kaldırarak ''Ava mı gidiyorsunuz?'' diye sordu. Duff çabucak durumu anlatınca da François telaşla zıplamaya başladı. ''Benim maden arama hakkını aldığım topraklarımı çalacak alçaklar!'' Hemen çadırına dalıp bir çifteyle döndü. ''Bakalım saçmaları yiyince ne hal alacaklar?'' Sean şaşırarak onu susturdu. ''François, beni dinle. Bu adamların önce hangimizin topraklarına gireceğini bilmiyoruz. Adamlarını hazırla. Eğer bizim taraftan silah sesleri duyarsan gel bize yardım et. Biz de senin için aynı şeyi yapacağız.''
''Tamam, tamam, geleceğim, pis hırsızlar.''
François geceliğini havalandırarak adamlarını çağırmaya koştu. Embejane ile öteki Zulular üç ayaklı tencerenin çevresine toplanmış yemek pişiriyorlardı. Sean atla onlara yaklaşarak ''Mızraklarınızı alın'' dedi. Yerler hemen kulübelerine koşup döndüler. Yemeği unutarak ''Nikosi, savaş nerede?'' diye yalvardılar. ''Gelin size göstereceğim.'' Tuttukları silahlı adamları kaya öğütme makinesinin parçalarının arasına yerleştirdiler. Bu adamlar o yönden gelenleri önleyeceklerdi. Zuluları da kazdıkları hendeklerden birine gizlediler. Eğer yumruk yumruğa kavga olursa sendikadakiler bir sürprizle karşılaşacaklardı. Duff'la Sean bayıra tırmanarak toprakları koruyacak adamların iyice saklanıp saklanmadığına baktılar. Sean düşünceli bir tavırla sordu. ''Ne kadar dinamitimiz var?'' Duff bir an ona baktıktan sonra gülerek ''Yeteri kadar var'' dedi. ''Bu gece fikirlerin çok parlak.'' Malzeme deposu olarak kullandıkları barakaya gitti. Tepenin birkaç yüz metre aşağısındaki yamaca bir sandık dolusu patlayıcı maddeyi gömüp, yerini belli etmek için de üstüne eski bir teneke koydular. Sonra barakaya dönerek bir saat uğraşıp dinamitlerden el bombaları yaptılar. Patlama kapsülü takılan el bombalarının fitilleri çok kısaydı. Bu iş bitince oturup kuzu postlu ceketlerinin içine büzülerek kucaklarında tüfekleriyle beklediler. Meyhanelerden zaman zaman şarkılar yankılanıyordu ama ayın aydınlattığı yolda kimse yoktu. Sean da Duff yeni boyanmış kazana sırtlarını dayamış yan yana oturuyorlardı. Sean kendi bu işi nasıl öğrendi acaba dedi. O her şeyi bilir. Oteli altın madenlerinin merkezi sayılıyor. Kendi de her şeyi duyuyor. Sean uzun bir sessizlikten sonra mırıldandı. Kendi fevkalade bir kadın. Onunla evlenecek misin Duff? ''Aman Tanrım!'' Duff bıçaklanmış gibi doğruldu birden. ''Sen çıldırmışsın oğlum. Ya da duyduğum en tatsız şaka bu.'' Sean onun bu tepkisi karşısında rahatladı. Kadını değil, arkadaşını kıskanıyordu. ''Fakat kendi sana bayılıyor gördüğüm kadarıyla. Sen de ondan hoşlanıyorsun.'' ''Evet, onunla ortak bir şeyimiz olduğunu inkar etmeyeceğim. Fakat ancak bir budala aynı hatayı iki defa yapabilir.'' Sean hayret ona döndü. ''Yani sen daha önce evlendin mi?''
Hem de nasıl? Kadın yarı İspanyol, yarı Norveçliydi. Soğuk ateş ve kızgın buzdan olmuştu. Neyse bu anılar artık etkisini kaybettiği için onu hafif bir pişmanlıkla düşünebiliyorum.
Ne oldu?
Onu bıraktım.
Neden?
Birlikte iyi yapabileceğimiz iki şey vardı. Bunlardan biri de kavga etmekti. Gözlerimi kapattığım zaman o güzel dudaklarını kulağıma yaklaştırarak pis bir sözü tısladığını görür gibi oluyorum. Ondan sonra da barışmak için yatağa gidiyorduk.
Belki kötü bir seçim yaptın. Etrafına bakacak olursan milyonlarca mutlu çift görürsün.
Bir çiftin adını söyle.
Sean düşünürken sessizlik uzadı. Duff devam etti.
Evlilik için tek iyi neden çocuklardır.
Dostluk da iyi bir nedendir.
Duff hayretle, kadınla dostluk mu diye onun sözünü kesti. Bu sarımsaktan parfüm çıkarmaya kalkmak gibi bir şeydir. Kadınlar dostluk nedir bilmezler. Bana kalırsa anneleri onları öyle yetiştiriyor. Her hareketinden kuşkulanan biriyle nasıl dost olabilirsin? O her hareketini inceleyip daima beni seviyor mu, sevmiyor mu diye sonuç çıkarmaya çalışacaktır. Her saat sevdiğini söylemen şartıyla devam edebilecek dostluk ömürlü olur mu? Evlilikte her an beni seviyor musun sorusuyla karşılaşırsın. Evet seviyorum sözleri inandırıcı olmalıdır. Yoksa gözyaşları canını sıkar.
Sean güldü. Duff acı acı.
Evet komik diye yakındı. Başına gelene dek bu çok gülünçtür. Bir kadınla aşktan başka konuda konuşmayı denedin mi? Seni ilgilendiren şeyler onlara vız gelir. İlk defa ilginç bir şeyden söz ettiğin zaman onların ilgilenmediklerini sezerek afallarsın. Kadınların gözlerinde sabit bir bakış belirir. O anda ya yeni bir elbiseyi düşünmektedirler ya da bir ahbaplarını çaya çağırmayı. Konuşmayı kesersin ve bu da bir hata olur. Çünkü bu bir işarettir. Evlilik ancak bir kadının okuyabileceği işaretlerle doludur. Evlendiğin kadın önce seni yumuşak sıcak vücuduyla sarar. Bu zevklidir ama sonra seni sıcak yumuşak beyniyle de sarmaya kalkar. Oysa bu hiç hoş değildir. Kadın paylaşmaz, o sahip çıkar, yapışır ve boğar. Evliliğin tek düzeliği beni çok sıkar.
Beni korkutuyorsun.
Bu işe seksi karıştırmamak gerekir. Yani bir erkek kendine bir dost seçtiği zaman kafasında seks arzusu yoktur. Dayanamayarak ilişki kurmaya kalkmaz. İstediği gibi bir seçim yapar. Her dostluk farklıdır. Değişik şekilde sonuçlanır ya da ölene dek sürer. İnsan dostu yüzünden isteklerinden vazgeçmez.
Daf ayağa kalktı.
Dünyada en iyi şeylerden biri de dostluktur. Saat kaç oldu?
Sean gece yarısını geçiyor diye cevap verdi. Gelmeye niyetleri yok galiba.
Gelecekler, burada altın var. Bu da dayanılmaz bir isteğe yol açar. Gelecekler, yalnız sorun ne zaman?
Vadideki ışıklar birer birer söndü. Hendekteki Zulular da şarkı söylemiyorlardı artık. Birbirlerine sokulup oturmuş, kah hafif sesle konuşuyor, kah uyukluyorlardı. Havanın rengi açılmaya başladı. Hastane tepesinden bir köpek havladı. Ona bir ikincisi katıldı. Sean ayağa kalkıp gerinirken aşağıya Ferreira's kampına baktı ve o anda da adamları gördü. Atlılar yola çıkmışlardı. Natal Spruit'ten geçip öbür kıyıda toplaştılar.
''Bay Charleywood, dostlarımız geliyor.''
Duff fırlayıp kalktı.
''Bizden önce Jack ve Whistle madenine gidebilirler.'' Yolun çatalına gelince nereye gideceklerini anlarız. Bu arada hazırlanalım.
Sean embeyane diye bağırdı.
Zulu başını hendekten çıkardı.
Nikosi?
Uyanık mısın? Geliyorlar.
Zulu'nun bembeyaz dişleri gözüktü. Biz uyanığız.
Öyleyse ben seslenene kadar hendekte hazır bekleyin.
Beş kiralık adam yüzüstü otların arasına yatmıştı. Hepsinin yanında da yeni açtıkları mermi kutuları vardı. Sean Duff'ın yanına koştu. Birlikte kazanın arkasına çömeldiler.
Teneke buradan iyi gözüküyor. Vurabileceğinden emin misin?
Sean gözlerim kapalı olarak bile vururum diye cevap verdi. Atlılar çatala gelince hiç duraklamadan kendi madeninin yoluna saptılar. Hem hızlanmışlardı. Sean tüfeğini kazanın üstüne dayayarak ilerideki tenekeye nişan aldı.
Yasaya göre durumunuz nedir Duff?
Sınırımızı aştılar ve yasayı çiğneyerek bize ait topraklara girdiler. Öndeki atlardan biri tenekeyi devirdi ve Sean kutuyu dikmiş olduğu noktaya ateş etti. Patlama sessiz sabahta derin yankılar yaptı. Sendika kuran adamlar silah sesini duyunca telaşla tepeye baktılar ve o anda ayaklarının altındaki topraklar havalandı. Tozlar yatıştığı zaman yere devrilmiş debelenen at ve adamları gördüler. Feryatlar tepeye kadar geliyordu.
Sean bu durumu görünce tanrım diye içini çekti.
Kiralanan adamlardan biri seslendi.
Onları temizleyelim mi?
Duff cevap verdi. Yok, yeteri kadar cezalandırıldılar. Binicisiz atlar, yerden kalkan adamlar ve atlılar dönmüş kaçıyorlardı. Sean yerde kalan yarım düzine adamla birkaç atı görünce rahatladı.
Duff kiralık adamlardan birine baktı. Bu en kolay kazandığım 5 altın oldu. Artık evine gidip kahvaltı edebilirsin.
''Dur Duff!'' Sean eliyle işaret etti. Patlamadan kurtulan adamlar yine yolun çatalına gelmişlerdi. Orada onları 2 kişi durdurdu. O ikisi kaçanları toplamaya çalışıyor.
''Fikirlerini değiştirelim, hala tüfek menzilimizdeler.''
Sean, ''Fakat bizim topraklarımızda değiller.'' diye bunu reddetti. ''Boynuna birip geçirilmesini ister misin?'' Daha fazla çarpışmak istemeyen adamların uzaklaşmasını ve kalanların yolun çatalına toplaşmasını seyrettiler. Kiralık katillerin biri söylendi.
Fırsat varken onları vuracaktık. Şimdi geri gelecekler. Şu namussuza bak, adamları kandırıp topluyor.
Adamlar atlarını bırakıp açılarak ilerlediler. Usul usul bayıra yaklaştılar. Bir an sınır kazıklarının önünde durakladılarsa da sonra koşup kazıkları sökmeye başladılar. Duff nazik nazik seslendi.
Haydi beyler, hep birlikte lütfen.
7 tüfek aynı anda ateş etti. Fakat saldırganlar dağılmıştı. 30 kadar adam hemen eğilip iki yana kaçtı. Önce mermilerin etkisi olmadı ama biraz yaklaşınca saldıranlar devrilmeye başladılar. Yalnız bayırın hemen altında bir kaya vardı. Oraya erişenler siper aldılar ve Şon'un adamlarına mermilerle karşılık verdiler. Embejane'nin Zuluları da bağırarak bu kargaşalığa karışıyorlardı.
''Bırak üstlerine gidelim Nikosi. Bize yakınlar, bırak gidelim.''
Şon kükredi. ''Susun deliler. O tüfekler 100 metre gidemeden sizi devirir.''
Dav Şon diye fısıldadı. ''Beni koru. O kayanın arkasından dolanıp serserilerin üstüne birkaç bomba atacağım.'' Şon arkadaşını kolundan yakaladı. ''Bir adım atarsan tüfeğimi kafanda kırarım. Sen de bu zenciler kadar ahmaksın. Ateşe devam et de biraz düşüneyim.''
Şon öndeki kazana göz attı. ''Birlikte gidip o serserileri dinamitle uçuracağız.'' Embejane ve kana susamış vahşileri bu kazanı önümüzden yuvarlayacaklar. Ötekiler de bizi koruyacaklar. Bu işi fiyakalı şekilde yapacağız.
Şon Zuluları hendekten çıkarıp ne yapacaklarını anlattı. Onlar bu planı beğendiklerini bağırarak söylediler. Kazanı itmek için birbirlerini dürterek kendilerine yer açtılar. Şon'la Daf da gömleklerinin içine dinamitten yaptıkları el bombalarını yerleştirdiler. Ellerine aldıkları katranlı küçük ipleri de tutuşturdular. Şon Membejane'ye işaret etti. Membejane atalarından kalma soruyu tekrarlayarak bağırdı.
''Zola çocukları nerede?''
Silindir biçimi kazana dayanmış olan savaşçıları cevap verdi. ''Burada!''
''Zola'nın mızrakları nerede?''
''Burada!''
''Zola'nın mızrakları ne kadar parlak?''
''Güneşten de parlak!''
''Zola'nın mızrakları ne kadar aç?''
''Çekirgeden de aç.
Öyleyse mızraklarımızı doyurmaya gidelim.
Yehbo!'' Zuluların peki sözü bir patlama gibi çıktı. Kazan da ağır ağır hareket etti.
''Yehbo!'' Kara omuzların dayandığı kazan biraz hızlandı. ''Yehbo!''
Ağır kazan bayırdan inerken daha da süratlendi. Hepsi kazanın arkasından koşuyordu artık. Kayanın arkasından yaylım ateş açılmıştı. Zuluların şarkısı da birden değişti. Kalın sesler heyecanla yükselip tizleşti ve tüyler ürpertici çılgınlığa dönüştü. Bu korkunç çılgınca sesler Şon'un kanını dondurdu. Eski anı canlanır gibi oldu. Ama aynı zamanda heyecanlanmıştı. Ağzını açarak Zulularla birlikte bağırmaya başladı. İlk el bombasının fitilini elindeki yanar iple tutuşturup fırlattı. Kayanın hemen üstünde patladı bomba. Şon ikincisini de savurdu. Daf da aynı şekilde patlayıcıları atmaktaydı. Kazan gelip kayanın çıkıntısına dayanarak kaldı. Zulular kazanın iki yanından çıkarak saldırdılar. Artık mızraklarını kullanarak haykırıyorlardı. Beyazlar paniğe kapıldılar. Kayanın arkasından çıkarak kaçtılar. Zulular kaçan adamları mızraklıyorlardı. Fransuva'da 50 silahlı madenciyle gelince çarpışma sona erdi. Daf ona, ''Adamlarını al ve kampları teker teker tara.'' dedi. ''Kaçanların hepsini istiyoruz. Artık burada da yasa ve kurallar olmasının zamanı geldi.'' Fransuva sordu, ''Bu işe karışmış olanları nasıl ayıracağız?''
''Soluk yüzlerinden ve terden yapışmış gömleklerinden tanıyacaksın onları.''
10. ayının sonu. Sayfa 170.